Ayrım 20.
Türkçülüğü Naziler gibi ırk esasına dayandırıyorlar ve Türk ırkını üstün ırk ilan ediyorlardı. Bozkurt dergisi etrafında toplananlar Türkçülüklerine Bozkurt Türkçülüğü adını koymuştu. Diyorlardı ki, Bozkurtçular ırkçıdırlar, Türk ırkı üstündür, bu üstünlüğün kaynağı Türk kanıdır, Türk kanının yabancı kanla karışmaması lazımdır. Türk kanı taşımanın ölçüsü olarak da dört göbekten kanca Türkleşmiş olma kuralını koymuşlardı. Aslında dokuz göbek esasını koymak istiyorlarmış ama realiteleri gördükleri için biraz daha hoşgörülü davranmışlar. Öyle diyorlardı. Komünistler ve Yahudiler. Bu teorinin sonuçları da Almanya'daki gibi olmuştu. Üstün ırkımızın iki düşmanı olduğu varsayılmıştı. Biri komünistler, öteki başta Yahudiler olmak üzere gayrimüslim azınlıklar. Komünistler bu Türkçü, ırkçı, bozkurtçu, turancı grupların komünist saydıklarıydı. O sıralarda gerçekten komünist olanlar da açıktan açığa ben komünistim demiyordu. Komünist olanlara da olmayanlara da şunlar komünisttir damgasını o Türkçü, ırkçı, bozkurtçu, turancı gruplar vuruyordu. Azınlıklara gelince, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanındaki savaşlarda, mütareke döneminde ve İstiklal Savaşı'nda geçen olayların Türkiye'deki Türk nüfusta azınlıklara karşı uyandırdığı güvensizlik duyguları devam ediyordu. 1930'lu yıllardaki Nazi ırkçılığının Türkiye'deki etkileri bu güvensizliği körüklemiş ve azınlıklara karşı kötüleyici tutumlara yol açmıştı. Bu tutumlarda tamamen haksız olarak en fazla Yahudilere yönelmişti. Türkiye'nin Yahudi vatandaşlarının yakın geçmişteki güvensizliğe neden olan hareketlerle ilgisi yoktu. İzmir'in işgali sırasında gösteri yapanlar da, mütareke dönemi İstanbul'unda Yunan bayrağı asanlar da onlar değildi. Ama Almanya'da başlayıp Avrupa'nın öteki ülkelerine de yayılan Yahudi karşıtlığının Türkiye'deki bilinçsiz taklitçileri kamuoyunun önemli bir bölümünü o şekilde şartlandırmıştı. Bunun basındaki göstergeleri 1930'ların ortalarından itibaren artmış, özellikle karikatür gibi, Akbaba gibi mizah dergilerinde her türlü kötü işin altında Yahudi parmağı arayan karikatürler yayınlanır olmuştu. Basının Alman-Rus savaşı sırasındaki taraf tutma özgürlüğü döneminde Yahudiler aleyhindeki yayınlar daha da çoğalmış, daha da haksızlaşmıştı. Türkçü, ırkçı, bozkurtçu, turancı çevrelerin ırkçılık propagandaları böyle bir ortam üzerinde daha da kolaylaşıyordu. Yahudilerin ekonomik hayatta en etkin grup olduğuna bakılarak mal darlığının ve geçim sıkıntısının suçu onlara yükleniyordu. Basında halk eziliyor, Yahudiler adalarda eğleniyor klişesi sık sık kullanılıyordu. Öyle ki bundan o çocuk halimde ben bile etkilenmiştim. Akbaba bizim eve de geliyordu. Bizim evde ben herhangi bir ırka karşı kötüleyici bir laf işittiğimi hatırlamıyorum. Ne babamdan ne annemden. Tam tersine Türk, Ermeni, Yahudi, Rum, Alman, Fransız tüm insanlara iyi davranmam gerektiğini söylerlerdi. Ama o evde yetişen ben bile o karikatürleri gördükçe Yahudilerin öteki insanlardan daha değişik, daha güvenilmez olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ankara'da fazla Yahudi yoktu. Olanları da ben görmemiştim. İstanbul'a gidişlerimizden birinde beni Büyükada'ya götürmüşlerdi. Orada çok Yahudi olduğu söyleniyordu ama kim Yahudi kim değil fark etmemiştim. Kafamdaki Yahudi imajı doğrudan doğruya o karikatürlerle oluşmuştu. Onlardaki tipler de hiç sempatik değildi. Basını kontrol altında tutan hükümetin de bu karikatürlere ve aynı yöndeki yayınlara müdahale etmediği anlaşılıyor. Belli ki hükümet üyeleri arasında da bu ön yargılı bakış açısından rahatsız olanlar fazla değildi. ABD'de savaşta. Savaşın gelişmelerine gelince, Almanların Rusya içindeki ilerleyişleri devam ederken diğer cephelerde müttefikler lehine gelişmeler olmuştu. Türkiye'nin güney komşuları Almancı yönetimlerden kurtulmuştu. Irak'ta İngilizler duruma yeniden hakim olmuşlardı. Alman yanlısı Raşit Ali Geylani kaçmıştı. Suriye'deki Fransız kuvvetlerinden Vichy yanlısı olanlar yerlerini de Gaulle'cu, hür Fransızlara bırakmıştı. Türkiye'nin güneyi yeniden müttefiklerin kontrolü altına girmişti. İngilizler bir şey daha yapmışlardı. Ruslarla anlaşıp İran topraklarını geçici olarak ikili işgal altına almışlardı. Kuzey İran Rus, Güney İran İngiliz işgali altına girmişti. Böylece Sovyetler Birliği'ne Basra Körfezi üzerinden malzeme yardımı göndermeleri kolaylaşmış oluyordu. Müttefiklerin güçlenmesinin en önemli aşaması ise 1941 sonunda Japonların Pearl Harbor'a saldırması sonucunda ABD'nin savaşa girmesi oldu. Bu, Almanlar karşısında bir zamanlar yapayalnız kalan İngiltere'nin artık Sovyetler Birliği'ne ek olarak dünyanın en zengin gücünün de askeri katkısını alması demekti. Bu katkının ne kadar büyük önem taşıdığı zamanla daha iyi görülecekti. Bütün bunlar olurken, Türkiye'de yaşayanları en fazla ilgilendiren konu tabii savaşın kendilerine en yakın bölgesindeki güncel gelişmelerdi. Rusya'nın içinde sürmekte olan Alman-Rus muharebeleriydi. Afrika'da, Amerika'da olup bitenler onlar kadar ilgi çekmiyordu. Alman-Rus savaşı sırasında bizim evin akşam ziyaretçileri arttı. Ziyaretler akşam yemeği sonrasında oluyordu. Çay içiliyor, savaş sohbeti yapılıyordu. O günkü radyo haberleri tartışılıyordu. Almanlar Leningrad'ı niçin hala alamadılar, nereye kadar ilerlemişler, kış gelmeden Moskova'ya kadar gidebilecekler mi, Kafkaslara inerlerse ne olur? Bunlar konuşuluyordu. Biz de Kafkasya'yı alsak. O sohbetleri zaman zaman ben de dinlerdim. Komşularımızdan bir Sadık Bey vardı. Babamdan hayli yaşlıydı. Bir devlet dairesinden emekliydi. Eşiyle birlikte gelir otururdu. Savaşla ilgili görüşlerini ve önerilerini anlatırdı. Almanların Rusları yeneceklerine inanırdı. Alman-Rus savaşı sürerken Türkiye'nin bir şeyler yapmasını isterdi. Bu bir fırsattır derdi. Şu anda biz de Kafkasya'ya girmeliyiz. Bu hem Almanya'nın zaferini kolaylaştırır hem de biz en azından Azerbaycan'ı almış oluruz. Almanların bizim iyiliğimizi istediğinden emindi. Bu kanısını Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk-Alman beraberliğine dayandırıyordu. Birinci Dünya Savaşı'na Harbi Umumi diyerek devam ederdi. Harbi Umumi de silah arkadaşıydık. Almanlara hep sadık kaldık. Hitler onu unutmaz. Bu harpte de bize bir kötülüğü olmadı. Hatta biz ona karşı İngilizlerle anlaştık, ona da sesini çıkarmadı. Ama artık biz de Hitler'le beraber olup bir şeyler yapmalıyız. İtalyanların Türkiye'ye karşı tutumu konusunda da gene Hitler'e güveniyordu Sadık Bey. Hitler bakmayın şimdi Mussolini ile beraber gibi görünüyor ama bir gün gelecek ona da haddini bildirecek. Harbi Umumi'de İtalyanlar Almanlara az mı kalleşlik etti? Onun öcünü mutlaka alacak Hitler. Babam bu teorilerin o kadar gerçekçi olmadığını belirtmeye çalışırdı ama Sadık Bey'i ikna etmek için kendini helak etmezdi. Söz sırasında çoğu defa, bakalım ne olacak, hele bir kış gelsin, Almanların da Rusların da durumu o zaman anlaşılır. Evet, Mussolini'ye güven olmaz gibi laflarla geçiştirirdi. Sadık Bey de zaten babamı etraflı bir şekilde konuşturup dinlemeye fazla ihtiyaç duymazdı. Kendi söylediklerinin doğru olduğunda hiçbir tereddütü yoktu. Onları bize anlatmakla ziyaretinin amacını gerçekleştirmiş oluyordu. Babamın görüşlerini anlattığı daha gerçekçi savaş sohbetleri, Cevat Dursunoğlu gibi, Emin Erişirgil gibi eğitimci dostlarının ziyaretlerinde olurdu. Hepsi Almanların Rusya ile savaşında başarılı olmaya devam edemeyeceğini baştan itibaren görüyorlardı. Hele ABD savaşa katıldıktan sonra savaş ne kadar uzun sürerse sürsün müttefiklerin zaferiyle sonuçlanırdı. Bunu kaçınılmaz sayıyorlardı. Endişe duydukları şey o zaferle birlikte Rusların da güçlenecek olmasıydı. Güçlü bir Rusya daha savaş bitmeden Türkiye'nin başına işler açabilirdi. Türkiye buna meydan vermemek için Almanları tedirgin etmemeye özen göstererek savaş dışı kalmaya devam etmeli ama İngilizler ve Amerikalılarla ilişkilerini de iyi tutmalıydı. Bunlar Türkiye'nin o zamana kadarki dış politika çizgisinin özeti gibiydi. Babam ve arkadaşları Almanların dolduruşuna gelinip o çizginin bozulmasından endişe ediyorlardı. Schönfeld amcanın iyimserliği. 1941 yılının 22 Haziran'ından sonraki haftalar içinde bizim mahallenin hayatından en memnun olan insanları muhakkak ki Schönfeld'lerdi. Alman ordularının Rusya içlerinde yıldırım hızıyla ilerlediğine dair haberler birbirini izlerken bundan duydukları sevinci gizlemezlerdi. Babam bahçe kapısı civarında rastlaştıklarında Schönfeld amcaya "Savaş nasıl gidiyor?" diye ayaküstü sorardı. O da "Leningrad'ı aldık alıyoruz" gibi, "Moskova'ya 3 hafta kaldı" gibi haberler verirdi. Fakat zaman geçtikçe görülmeye başladı ki Leningrad'ın Alman kuşatması karşısındaki direnişi bir türlü bitmiyor. Moskova'ya varmak için biçilen 3 haftalık sürede aylar geçtiği halde hala geçmiyor. Tabii bu gecikmeye rağmen Alman ordularının aldığı mesafe hiç de az değildi. 1941'in sonunda Moskova'ya 60 kilometre uzakta tıkanıp kalmakla birlikte kuzeyde Leningrad'dan güneyde Rostov'a kadar olan çizginin batısını tamamen ellerine geçirmişlerdi. Baltık devletleri, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kırım işgal bölgelerinin içindeydi. Oralarda artık hiç gitmeyecekmiş gibi idari örgütlenmelere bile başlamışlardı. Schönfeld amca başlangıçta verdiği sürelerdeki gecikmeyi, "Bizi Ruslar değil kış durdurttu, kış erken geldi" diye izah ediyordu. Ama iddialı halini kaybetmemişti. "Hele bir bahar gelsin, yeniden taarruza başlayalım, Rusların işi bitecek" diyordu. Finliler, Rumenler, Bulgarlar. Rusların işinin bitmesi için uğraş veren bir başka devlet Türkiye'deki sempatisi büyük olan Finlandiya'ydı. Finliler ile Türklerin akraba oldukları teorisi yaygındı. Ayrıca Finlandiya, Avrupa Savaşı'nın 1939'daki başlangıcından itibaren Rusların karşısında kahramanca savaşan ilk devletti. Sovyetler Birliği 1939 başında Almanlarla anlaştıktan sonra Finlandiya'yı da hedef almıştı. Finlandiya'nın güneyinden toprak istiyordu. Finliler Baltık devletleri gibi baskıya boyun eğmeyince Ruslar zora başvurmuşlardı. Bir Rus-Fin savaşı çıkmıştı. Finliler büyük bir direniş göstermelerine rağmen sonuçta Sovyetlerin istediği topraklarından bir kısmını onlara bırakan bir antlaşmayı kabul etmek zorunda kalmışlardı. Almanların Sovyet Birliği'ne saldırıp ilerlemeleri Finlilere savaşı yeniden başlatma cesaretini vermişti. Kaybettikleri topraklara yeniden girmişlerdi. Almanlar kuşatma altında tuttukları Leningrad'ı almaya uğraşırken onlar da Almanlara kuzeyden dolaylı destek veriyorlardı. Savaşın ilk yıllarında Ruslara toprak kaptıran bir başka devlet artık Almanların müttefiki olan Romanya'ydı. Onun Alman-Rus savaşından sonraki işi daha kolay oldu. Kaybettiği Besarabya ve Kuzey Bukovina, Alman saldırısının daha ilk günlerinde Rusların elinden çıkıp Almanların kontrolü altına girdi. Fiilen Romanya ile tekrar birleşti. Fin ve Rumen hükümetlerinin Alman zaferine bel bağlaması doğaldı. Başlangıçta üçlü pakta girmekte Rus baskısı yüzünden tereddüt eden Bulgaristan hükümetinin savaş sonraki hesabı da öyleydi. Bulgarlar Yugoslavya'nın Makedonya'sıyla Yunanistan'ın Batı Trakya'sının bir bölümünü sınırları içine alıp Ege Denizi'ne inerek Büyük Bulgaristan'ı kuracaklardı. Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal eden Almanlar işgal işlerini örgütlerken Bulgar yönetimine bıraktıkları bölgelerle bunun uygulanmasını bir ölçüde başlatmışlardı. Türkiye, Balkanlardaki ganimet paylaşma hareketlerini sadece seyrediyordu. Gerçi mihvere üye olmadığı halde Almanlar tarafından ona da sunulan bazı öneriler vardı. Ankara'daki Alman Büyükelçisi von Papen, Saracoğlu'na Türkiye'nin Almanlara daha fazla yakınlaşması halinde Ege'deki adalardan birkaçını alabileceğini, o arada Yunanistan'la kara sınırını da biraz genişletebileceğini belirtiyordu. Ayrıca Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin bölgeleriyle ilgili belli belirsiz imalarda bulunmaya hiç bıkmadan devam ediyordu. Ama Saracoğlu bu konularda herhangi bir diyaloğa girmemeyi tercih ediyordu. İyi ki de öyle yapıyordu. Bir Alman zaferine güvenip de ona göre politika oluşturan devletlerin başına nelerin geleceği yakın bir zaman sonra görülmeye başlayacaktı. 15. Herkese yarım ekmek. Ekmek karnesi dönemi. Von Papen'e suikast. Struma faciası. Savaş haberlerinde denge nasıl kurulur? Radyo çağının bizimkileri. Türkiye'nin kibar hırsızı Cingöz Recai. 1942 yılı Türkiye'de şehirlerde satılan ekmeğin karneye bağlanmasıyla başladı. Ocak ayında yürürlüğe giren karara göre ekmek 750 gram olacaktı. 7 yaşından büyük olanların günlük ekmek hakkı yarım ekmek, 7 yaşından aşağı olanların çeyrek ekmekti. Sadece ağır işçilere bir büyük ekmek alma imkanı veriliyordu. Karnelerdeki fişler üzerinde tarihi bulunan gün için geçerliydi. Ekmeğin karneye bağlanmasının yanında kalitesi de değişmişti. Oktay Akbal'ın ünlü hikayesinin adı Önce Ekmekler Bozuldu'ydu. Bu başlık altında Akbal, önce ekmekler bozuldu, sonra her şey diyerek savaşla ekmek arasındaki bağlantıyı anlatıyordu. Başta ekmek, gıda maddelerini karneye bağlamak, savaşla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan ülkelerin er geç uygulamak zorunda kaldığı bir önlemdi. Ankara'daki uygulamada ilk günlerde aksaklıklar yaşandı. İstanbul'da da öyle olmuş. Fakat bunlar kısa zamanda giderildi. Zamanla hepimiz yeni ekmek düzenine alıştık. Ekmekçiye gidip ekmek alma görevi bazen bana düşerdi. Herkesin karnesini alıp gider, sıraya girip fişleri verir, ekmekleri alırdım. Anneannem o sıralarda Balıkesir'e teyzemin yanına gitmişti. Evde annem, babam, benden ve iki kardeşimden başka yardımcı olarak çalışan bir hanım vardı. Yani 6 kişiydik. Ama bizim yarım ekmek hakkımıza karşı, kardeşlerimin 2 çeyrek ekmek olduğu için toplam hakkımız 2,5 ekmekti. Fileye doldurur getirirdim. Ekmek o zamanlar herhalde bugünkünden fazlaca yeniyordu. Ki bu kadarı yetmiyordu. Üstelik birkaç ay geçtikten sonra bir bütün ekmeğin gramı 750'den 600'e indirildi. Herkesin hakkı ona göre azaldı. Büsbütün yetmemeye başladı. Ama yapacak bir şey yoktu. Çünkü ülkedeki buğday üretimi azalmıştı. O azalışın nedenlerinden biri kuraklıktı. Öteki, askere alınıp silah altında kalan nüfusun artmasıydı. Bunun sonucu olarak da tarlada çalışan nüfus azalmıştı. O zamanın tarımı makine tarımı değildi. İnsan çabasına dayalı emek yoğun bir tarımdı. Zaten az olan nüfusun bir kısmı da tarımdan çekilince üretimin düşmesi kaçınılmaz oluyordu. Von Papen'e suikast. Yılın ilk aylarının bizim için en önemli olayı da Ankara'da patlayan bir bombaydı. Bu benim sesini duyduğum ilk bombaydı. Ankara'da yaşayanların pek çoğu içinde bu böyleydi. Buna benzer sesleri sadece eski Ankaralılar hatırlardı. Onlar da son olarak İstiklal Savaşı sırasında işitmişlerdi. Düşman Polatlı ve Haymana yakınlarına yaklaştığı sırada uzakta atılan topların sesi Ankara'dan da duyulmuş. O zamandan beri şehir civarında tören toplantıları dışında ne top atılmış ne de bomba patlatılmış. Şubat ayının ortalarında bir sabah vaktiydi. Uzaktan şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Ne olduğunu kimse anlamadı. Biz birkaç çocuk Meşrutiyet Caddesi'nin üzerinde bir yerdeydik. Okulumuz öğleden sonra başlayacaktı. Ya konuşuyorduk ya bir oyuna hazırlanıyorduk. Birden Meşrutiyet'ten Atatürk Bulvarı'na doğru bir koşuşma başladı. Bomba, bomba sesleri duyuldu. Von Papen'i vurmuşlar denildi. Koşanlar olay yerine gidip bakmak istiyorlardı. Biz de onların arasına katılıp koşmaya başladık. Meşrutiyet'ten bulvara varınca yukarı sapıp koşmaya devam ettik. Von Papen'in eski şöhretini daha önce anlattım. Türkiye'deki görevine başladıktan sonra buna yeni unsurlar katılmıştı. Olmayacak şey sayılan Türk-Alman saldırmazlık antlaşmasının mimarlarından veya sihirbazlarından biri oydu. Resmi törenlerdeki gösterişli üniforması, tatil günlerindeki at gezileriyle karizmatik bir etkisi vardı. Hele Alman-Rus savaşından sonra artık Ankara'daki en önemli kişilerden biriydi. Ankara'daki savaş sohbetlerinde diplomatları, dostumuzdur, düşmanımızdır diye ayırmaya alışmış olanlardan bir kısmı onu Türk dostu sınıfına sokardı. Hatta Hitler Türkiye'yi işgal edecekmiş ama Papen önlemiş, Türkiye'yi korumuş diye rivayetler çıkaranlar vardı. Oysa von Papen'in anıları dahil savaştan sonra yayınlanan belgeler şunu gösterecekti. Dışişleri Bakanı von Ribbentrop'un hiç hoşlanmadığı von Papen o sıralarda başkalarını korumaktan çok kendi konumunu koruma derdindeydi. Von Papen'in Ankara'daki egemenlik alanı öteki büyükelçileri kıskandıracak kadar genişti. Almanya'nın Avrupa'daki yayılmasına paralel olarak o da Alman egemenliği altına giren ülkelerin büyükelçilik binalarına yayılmıştı. Atatürk Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağ kolda geniş bir arazi üzerindeki Alman Büyükelçiliği binası zaten Alman malıydı. Avusturya'nın ilhakından sonra karşı kaldırımdaki Avusturya Büyükelçiliği de Almanlaşmıştı. Ankara'daki Almanların sosyal faaliyetleriyle birlikte Ankara'daki Nazi Partisi çalışmaları oradan yürütülüyordu. Çekoslovakya'nın işgalinden sonra da Kavaklıdere'deki Çek Büyükelçiliği Alman mülkü haline gelmişti. Papen orayı kendi ikametgahı yapmıştı. Atatürk Bulvarı'ndaki asıl Alman Büyükelçiliği arazisindeki binalardan biri Büyükelçinin resmi ikametgahıydı. Başlangıçtan beri o şekilde kullanılıyordu ama Papen orayı bırakıp Çek Büyükelçiliği'nin tamamına yerleşmişti. Gerçi Papen o üç binaya ve arazisine sahip olmakla da yetinmiyordu. Polonya'nın devlet olarak varlığının sona erdiği gerekçesiyle Çankaya'daki Polonya Büyükelçiliği binasını da istiyordu. Bu talebini Türk hariciyesine kabul ettiremiyordu. Çünkü Londra'da kurulan geçici Polonya hükümeti de o bina üzerinde hak iddia ediyordu. Ama Papen o emeline ulaşamasa da Ankara'nın Büyükelçilikler Bölgesi'nin üç büyük büyükelçilik arazisine hükmeden imparatoru gibiydi. Atatürk Bulvarı'ndan Kavaklıdere'ye doğru koşumuz bir noktaya kadar sürdü. Orasını polisler tutmuştu. Kimseyi daha ileriye bırakmıyorlardı. Orada durduk. O bölgenin coğrafyası daha sonraları çok değişti. Neresi olduğunu tam çıkaramam ama şimdi TRT'nin eski binasının bulunduğu köşe olmalı. Tabii o zaman o bina yoktu. Bizim gibi haberi duyup gelen büyüklü küçüklü kalabalık henüz fazla değildi. Herkes birbirine soruyordu. Nasıl olmuş? Nereden atmışlar? Ölmüş mü? Atatürk Bulvarı'nın bakanlıklardan sonraki bölümündeki binalar o zaman hem sayıca azdı hem de hepsi bahçe içindeydi. Yükseklikleri de birkaç katı geçmezdi. İlk öğrendiğimiz haber şu oldu. Bomba o kadar şiddetliymiş ki bulvarın bizi bırakmadıkları bölümündeki binaların tüm camları kırılmış. Soruların cevapları polis kordonunun arkasındaki polislerden kordondaki polislere, onlardan bize yansıyarak yavaş yavaş şekillendi ve şu ön bilgi ortaya çıktı. Von Papen her zamanki gibi Kavaklıdere'deki Çek Büyükelçiliği'ndeki konutundan çıkmış, Alman Büyükelçiliği'ndeki çalışma yerine doğru yokuş aşağı sabah yürüyüşü yapıyormuş. Yanında eşi de varmış. Bomba büyükelçiliğe yaklaştıkları sırada patlamış. Ama ikisi de olayı hafif atlatmış. Sadece elbiseleri yırtılmış. Papen'in dizlerinde sıyrıklar olmuş. Eşinde sıyrık da yokmuş. Olaydan sonra büyükelçilik binasına girmişler. Peki bombayı kim veya kimler atmış, nasıl atmış, o henüz anlaşılmamıştı. Orada bir süre oyalandıktan sonra geriye döndük. Rivayetlerden gerçeklere. Olayın aydınlanması o gün tamamlanamadı. Önce şöyle rivayetler dolaştı. Bombacılar iki kişiymiş. Von Papen eski bir subay ve istihbaratçı olarak onları daha uzaktayken fark etmiş. Onlar bombalarına davranamadan tabancasını çekip ikisini de vurmuş. Vururken adamlardan birinin elindeki bomba da patlamış. Belki o arada bombayı da Papen vurmuş. Kovboy filmlerini hatırlatan bu rivayetlerin Papen hayranlarının yakıştırması olması ihtimali fazlaydı. Fakat radyo ve gazetelerde bu konuda fazla bir bilgi veremiyordu. Çünkü olaya yayın yasağı konulmuştu.